Yaratıcılığı etkileyen başka faktörlerden bahsedeyim sana. Şimdi çözülmesi gereken yeni bir problem sunuluyor insanlara. Birinde arzulanan bir şeyi kovalamak fırsatı veriliyor. Diğerinde arzulanmayan bir şeyden kaçmak şeklinde bir manipülasyon. Yani labirentin içinde bir baykuş var, fareyi yiyip öldürebilecek. Sen de farenin konumundasın ve onu peynire ulaştırman gerekiyor. Bir koşulda baykuştan kaçman gerekiyor. Dolayısıyla karnını falan düşünemezsin. Zaten peynir böyle hap getiren. Arzulanmayan şeyden kaçmak dediğim koşul bu. Bunu şununla kıyaslıyoruz. Birinde de peynire yani böyle çok iştah uyandıran bir hedefe doğru ilerleme icap ediyor. Hangisinde o labirenti çözmek için daha yaratıcı formüller kullanırsın? Hani baykuştan kaçarken canının derdindeyken mi? Yoksa peynire giderken mi? Şimdi baykuş o koşulu daha hayati bir koşul olduğu için belki daha yaratıcı olmasını bekleyebiliriz ama öyle olmuyor. Yani kaçarken değil, arzulanan şeyi kovalarken daha yaratıcı olduğu tespit edilmiş. Buna da prevention cueing ve promotion cueing diyorlar. Bu prevent etmek, engelleyici bir şeyle karşılaşmak değil. Esas promote edecek, yani seni yükseltecek, senin olduğun bir şeye koştuğun esnada yaratıcı olmanın daha muhtemel olduğu da. Aslında bunu da şu şekilde
Burada
ölçüyorlar.
biraz şeyden bahsediyorsun. Fear ve desire denen şey var ya. Korku ve tutku. İnsan tutkuya aslında daha çok bağlıdır. Hani korkunun daha yoğun olduğunu düşünürüz genelde ama. Çünkü korku da pratiklik bir söz konusu var abi. Fight or flight denen şey var ya, savaş ya da kaç. Öyle bir etki oluştuğu için kaçıyorsan eğer olabilen en pratik yoldan uzaklaşmak gelir aklına. Ama bu yaratıcılık gibi bir şey değil tam olarak. Üzerine çok fazla düşünmezsen aslında vücudun kendi kendine karar verir çoğunlukla.
Evet, vücudun kendi kendine karar verebildiği için zaten geçmiş bilgilerin arasındaki o ilişkileri çıkarma gibi bir şey yapamıyorsun. Yani hafızandan yeterince istifade edemiyorsun o anda. Şey istiyorlar, parçalanmış kelimeleri yaratıcı şekilde tamamlamanı istiyorlar ve o promotion koşullarında işte peynirde hafızadan o geçmiş bilgilerin çağrılmasının daha kolaylıkla yapılabildiği görünüyor. Hani biraz bunun da katkısı var muhtemelen.
Bence de kesinlikle. Hani zaten en başından da söylediğimiz, bak ben başlangıçta bahsettiğim örnek aslında motosiklet örneğinde bile desire, yani tutkudan aslında bahsettim. Ortada bir yerde de bir konuda geçti ve şu an burada da bahsediyoruz. Tutku kesinlikle çok ciddi şekilde yani yaratıcılığı destekleyen bir şey. Bunu deneyin bir tanesinde de bahsettim. İlk bahsettiğin şeylerden. Bu 5-6 özelliklerden biriydi.
Aynı bir şeyden kaçmak, ya kaçmanın yaratıcılığa çok da bir faydasının olmaması bana bu deadline'lar, teslim tarihlerinin de bizi kovalıyor olduğunu düşünüyorum. Gerek okulda gerek işte yetiştirilmesi gereken bir takım işler var falan. Hani bunlar tabiatı icabı bana dışsal bir motivasyon yaratıyorlarmış gibi geliyor. Dolayısıyla yaratıcı olmaktan ziyade vazifeyi ifa etme kısmına odaklanıyoruz. İçsel bir motivasyonu daha başından kundakta boğan zaten meydana gelmesine müsaade etmeyen bir araçsallıkla yaklaşmak durumunda bırakıyor.
Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ben aşağı yukarı hiçbir dert için sabahlamadım üniversitede. Kolay kolay.
Bunun ceremesini de ben çektim maalesef grup ödevlerinde.
Ama mesela girişimcilik için bir sunuma hazırlanırken abi 2 gün uyumadım oldu. Ve hiç gocunmadım bundan. Yani müthiş bir çünkü tutkuydu bu benim için. Onu hazırlamak, bir şeyler öğrenmek. Ve şunu fark ettim abi. Sonrasında var ya, o mesela bir haftaydı bu. O bir haftada o kadar çok şey öğrenmişim ki. Belki 2 yıldır da bunun bir anlamda bir ekmeğini yiyorum yani. Tutkudan kaynaklanan müthiş bir yoğunluk vardı ve sen ona gocunmuyordun ve öğreniyordun her şeyi.
Aslında şu an ben bunu kendimde de biraz görüyorum. Yani mesela yetiştirmem gereken dönem sonu ödevlerim var şu sıralar. Bugün mesela şu saatte seninle buluşuncaya kadar ahlak psikolojisi paper'ımın giriş faslını yaptım. Bir 3 sayfaya yakın yazmışım dönemde. Aslında yazmaya başladıktan sonra çok büyük keyif alıyorum ama biraz da böyle külfet gibi geliyor. Yani makaleleri keşfet, aç onu, referansı ver falan. Zahmetli geliyor. Çok mecbur olmasan, hani yetişmesi gereken bir tarih gözünün önünde olmasa, son dakikaya gelmiş olmasan asla kendi başıma yazmaya yeltenmezdim. O konunun üzerine kendi başıma düşünüyor olmayı yeterli bulundum. Onu metne dökmek, metne dökerken yazma esnasında aniden yeni bir fikrin gelmesi gibi hadiseleri konu kolay yaşamaz. Ama yani motivasyon açısından daha büyük fark var. İsteyerek yaptığımız bu podcast için benim yaptığım araştırma, senin yanına geldim 3-5 gün tatile. Orada bile açtım bu bulguları derlemeye devam ettim. İçsel motivasyonum daha fazla. Ders icadı vazife olarak yapmam gereken şeyler arasında. Senin derslere tutumun ve girişimciliğe karşı tutumunun arasındaki uçurum kadar derin değil. Ama bende bile böyle bir fark var aslında.
Ya tabii ki de mesela burada sen mesela bir gün ilk geldiğin gün bu araştırmalara çalışıyordun. Akşama kadar çalıştın. Ertesi gün diyordun ki makaleme bakayım. 2 saat bakmadın.
Abi evet.
Alakası var yani. Yetiştirmen gereken bir şey değil ya bu. Tamamen tutku ve yani istek üzerine yapıyorsun sen bunu.
Doğru.
Her zaman daha keyifli oluyor böyle olması. Mesela bir arkadaşım konservatuvara gidip bırakıyor. Sonra ODTÜ'ye geliyor. Ve diyor ki ya ben müziği tutku için yapıyorum. Ben bunu meslek ve bir zorunluluk haline getirdiğim zaman müzikten keyif alamamaya başladım diyor çocuk. O yüzden bırakıyor mesela müziği. Zorunluluk
İşte.
haline getirmemek için kendini. Aslında bölümün çoğunluğu yaratıcılık eşittir tutku gibi bir şey oldu yani. Ön şart gibi bir şey oldu tutku.
Yani evet, Emre abinin kendimize hizmet etmesi lazım. İster olarak olsun bilmiyorsa diğer insanların kullanacağı bir ürün üretmek için söz benim bir yaratıcı fikir bulayım. Piyasanın arasına ağlatayım işte canlanmasın dediğim gibi. Bunlar yaşanamaz demeye getirmiyoruz aslında. Sadece bu şekilde bulunacak bir inovasyon fikrinin piyasanın hizmetine sunulmak üzere paraya para demeyeceğimiz bir fikir bulmaya yönelik yaratıcı olma çabalarının yetersiz kalma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söylüyoruz. Yani gerçekten yaratıcı feature'lar genellikle sen kendi iç dünyanı çekilip seni kendi haline bıraktığımızda ilgi duyduğun konuların üzerine eğildiğin zaman ortaya çıkıyorlar. Bu ne demek? Bunu yaptığın zaman yaratıcı olma olasılığın çok daha yüksek. Yoksa diğer türlü de imkansız değil. Ama yaratıcılık genellikle evet içsel motivasyona büyük ölçüde ben bağlamak durumunda
Öyle
bir
yani.
insanım.
Hani şu an belki aktif olarak çalışan veya iş dünyasına girmek isteyen arkadaşlar vardır. Ben bu insanlara da çok rastlıyorum. Para bir motivasyon değildir. Yani evet çok yüksek miktarlarda senin dışsal bir motivasyon sağlar. Ama inan o işe bir şekilde az da olsa tutku duyamazsan istedikleri kadar para versinler. Senin için bir zulüm haline dönüşür. Yalnızca
Aslında
girişirsen.
çok güzel bir araştırma söyleyeceğim. Tam bu soruyu bulmuştum. Yani yaratıcı yazarlık diye bir bölüm var. Oğlum, bazı
Aa,
okul.
abi bu neydi? Burak vardı, Boğaziçi'nde bir hoca vardı.
Evet.
Hatta bunun derslerini falan veriyordu böyle teknikleri falan vardı onun. Bilirim.
Bilmiyorum, benim haberim yok. Benim bu yad edeceğim araştırma Amerika'da yapılmış.
Türkiye'de var abi bunun dersini falan veriyor. Boğaziçi'nde hatta bunun dersi var, hocası da var. Biz bunu lisedeyken okuyorduk kitaplarını. Yani bu teknikle yazılmış kitaplar falan vardı böyle. Onu bizim lise çok acayip gelmişti. Şu an düşünüyorum. Neyse devam et.
Ballısın birader. Sosyal bilimler lisesinde okudum. Ben düz lise mezunuyum. Biz kendi kendimizi yetiştirdik. Çok zor oldu. Bak şimdi. Yaratıcı yazarlık ve İngiliz Edebiyatı bölümü öğrencileriyle yapılıyor. Yani halihazırda şiirle iştigal eden, çokça şiir yazan 72 tane öğrenci seçiliyor. Bunlardan evvela bir tane şiir yazmaları isteniyor. Ardından manipülasyon yapılıyor ve bir şiir daha yazmaları isteniyor. Şimdi manipülasyon zaten iki gruba ayrılarak yapılıyor. Öğrencileri ikiye bölüp bir gruba yazmaya dair içsel motivasyon aşılayacak cümleler söyleniyor. Diğer gruba dışsal motivasyon. Ya işte şair olmanın beraberinde getirdiği o yüksek prestij, statü, para ya da birilerini bilmiyorum artık nelerse. İçsel olaraksa o şiir yazma deneyiminin kendisini yücelten ifadelerle alakalı bir metin okutuluyor bu insanlara. Ama şurası önemli. Önce bu metin okutulmadan önce bir şiir yazıldı. Ardından bu metin ve bir şiir daha yazmaları isteniyor. Bu arada yazdıkları şiirleri de dönemin bayağı kallavi, kalbur üstü 12 tane şairi değerlendiriyor. Yaratıcılık üzerinden not veriyorlar. Şimdi yazmak için dışsal nedenlere odaklanmak abi yaratıcılıkta şaşırmayacağın üzere bir düşüşe yön açıyor. Geçici bir düşüş tabii bu. Yani o metnin çünkü etkisinin yıllarca sürmesini bekleyemezsin. Yani metni okuduklarını hemen ardından bir şiir yazmaları istendiği için tesirini görmek de mümkün. Ve gerçekten de dışsal nedenlere odaklanmak yaratıcılıkta düşüşe yol açıyor. Ama şaşırtıcı olan şey yok. İçsel olan yaratıcılığı çok da arttırmıyor. Çok düşük bir artış. Bunu da şuna bağlı olur. İçsel motivasyonu arttırmak, dışsal motivasyonu arttırmaktan çok daha zor. Yani sana anlık olarak bir para vaat ettiğim noktada dışsal motivasyon sıfırdan diyelim 200 liraya anında fırlayabilir. Otur şu masaya bir tane şiir yaz, çap çıkarıp vereceğim sana 200 lira. 10 satır yazsan kafi falan demem. Anında sıfırdan 200'e fırlayabiliyorsun. Ama içsel motivasyonu bu şekilde arttırmak çok zor. Zaten tabiatına aykırı dışarıdan nasıl aşılayabilirim içsel motivasyonu? Senin kendi içinde ki belli bir süreçten geçerek onu dönüştürmen ve yakıta dönüştürmen lazım. Ben dışarıdan sana zerk edemem. Bu da buna bağlı yani. O manipülasyonun
Anlamlandırıp
yaratıcılığı arttırmaması.
şöyle bir şey. Sen öğrendiğin şeyi anlamlandırıp hak verip bunu da uygulaman lazım. Sen o çalışan biraz böyle bir çok zorlu bir süreç aslında. Kolay değil. Yaptığın şeylerin.
Ama bunun kısmi bir nedeni aslında şu var. Katılımcılar zaten abi çoğu öğrenci olsalar bile yıllardır yazan çizen insanlar. Yani zaten çok muhtemel ki bunların yüksek bir içsel motivasyona sahip olmaları ya daha ne, şey maksimum entropiye ulaşıp da odayı daha fazla daha tamamladık dedik ya maksimum entropide. Ona benzer şekilde zaten sahip olabilecek bir içsel motivasyona sahipler belki de. O yüzden ciddi bir değişim yaşanmış da
Yani
olabilir.
şey gibi işte tecrübeli bir insanla tecrübesiz bir insan arasındaki fark gibi yani. Tecrübeli bir insan artık kendini tepkilerini bildiği için, yaptığı işi bildiği için bu konularda kendini güdüleyebiliyor. Yani bilgisayar motivasyon kazanabiliyor. Kendini etkileyerek bunu yapabiliyor bazen. Ama yeni başlayan birinin belki bu konuda bir deneyimi veya bir tecrübesi olmadığı için nasıl yapacağını da bilmiyor, yapılıyor. Bu aynı şey
Tabi
aslında
bana...
sanat eseri için de geçerli, diğer okullar için de geçerli. Bu arada ismini buldum. Murat Gülsoy'muş ismi. Araştırmak isteyen varsa.
Aa,
Tanıdın mı?
Furkan onu okuyordu hatta Fatih Yılmaz isimlerinde. Ona eminim bütün eserlerini atmetmiştir.
Ben
Bir
de
ara da tavsiye
hatırlıyorum.
etmiştir
Biz
çok.
bunlar lise 2'de okuyorduk. Faruk şimdi şey yapmayalım burada kardeşim.
Maşallah. Abi senle ben aynı yazarları çok okumadık yani. Sen de İhsan Oktay'ınlar
Aslında
okumadın.
var ya bak bunların bak ben bunlara bahsediyorum hep. Bunların en büyük etkilerinden bir tanesi edebiyat hocamdır hocam. Aydır Aslan. Eğer kendisi dinliyorsa buradan da birebir atıfta bulunuyorum kendisine. Öğrencileri önce üç temel eserden başlatıp sonra kendi sevdiği biraz daha böyle garipçiler tarafına gidip sonra hem şiire hem romana birçok farklı alana yönlendiren, onlara kitaplarını öğrenen, kitabı yoksa kitap veren, direkt kitap alan böyle bir hocaydı. Çok idealist.
Kurban olurum öyle hocaya.
Bu arada zaten bizim okulu 3 sene Türkiye birincisi yaptı edebiyatta. Kendisi aynı zamanda soru müfredatlarına dahil olan, ÖSYM'ye soru veren, müfredata birebir hazırlıklarında yardımcı olan bir hoca. Yani Türkiye'nin çok saygıdeğer edebiyat hocalarından biri. Reklamını da yapmış olayım burada.
Vay be.
Böyle. Bu arada diğer edebiyat hocamız da vardı. Bir de Adem hocamız vardı. O da Mahlaslı Şiirler yazardı. Böyle baya okulda var ya böyle hani Behçet Necati Gil. Ne bileyim başka öğretmen olan hangisi var? Şairler. Böyle hocalar resmen şairdi yani öyle söyleyeyim sana. Şair ve idealist insanlar.
Valla bahtına çıkmış birader benim hiç böyle hocam olmadı.
Öğretmen şans gerçekten.
Bak bulgulardan devam edeyim. Bir tane de ters köşe yapan bir bulgudan bahsedeyim. Çünkü şöyle de bir mesele var. Abi yaratıcılığın aldatma davranışına dürüst olmama halini arttırdığı biliniyor. Burada da ama ciddi bir köprü görevi gören bir aracı değişkenimiz var. O da yaptığın o etik olmadığını bildiğin davranışı rasyonalize etme, gerekçelendirme konusunda farklı olasılıkları değerlendirebilme imkanı veriyor sana yaratıcılık. Bu yüzden yaratıcı insanlar koşullar uygun olduğu takdirde aldatmaktan, dürüst davranmamaktan imtina etmiyorlar. Düşük yaratıcılığa sahip olanlara kıyasla normlardan daha rahat sapabiliyorlar. Hani dedik ya, fiziksel dünya senin zihinsel dünyanı tesir ediyor ya da benzer şekilde. Yani senin yaratıcılığın da burada herkesin tabi olduğu normatif davranışlardan yani aldatmamak diyelim. Aldatmanın daha nadir olduğunu kabul etmiyorum. Kantçı bir ahlakla bunun evrenselleştirilebilir olmadığını düşündüğüm için ki yani istatistiki olarak da baksak kesin böyledir. Çoğu insan çünkü kendi kendisini zaten çekidüzen verir ve polisliğini yapar. Yani kimseye gerek bırakmaz. Ancak yaratıcılık bu deneyin ortaya konduğu üzere sana normalde etik bulmayacağı şeyleri diğer insanlara karşı gerekçelendirebilme, savunabilme, mazeret sunabilme
Kolay
imkanı
bulabilirsin.
sağlıyor.
Çakal bir çocuk.
Hani ak ve karadan bahsettik ya, yaratıcı düşünmenin gri alanlara da bir şans tanımak gerektirdiğini söyledik. Burada da benzer şekilde aslında ak ve karanın ötesinde mazeretler sunma imkanı veriyor sana. Yani sentez yapabilme kabiliyetinin seni çok daha adil bir insan yapmadığını söyleyebiliriz. Tabii bu kaçınılmaz bir kader değil. Yani illa insanları daha fazla aldatacaksın anlamına gelmiyor. Ancak bütün koşulları sabit tuttuğumuz takdirde ve böyle bir fırsat tanıdığımız takdirde daha yüksek yaratıcılık gösteren insanların bu açık kapıları ya da loophole dediğimiz suistimal edilebilir minik fırsatları yakalamak konusunda daha başarılı olduğunu veya o fırsatları yaratmak konusunda maharetli olabildiklerini görüyoruz yer yer.
Evet, şimdi bunu halk arasında çakal diyorlar. Çakal. Yani
Yani
çünkü benim
başarılı.
maksadım yaratıcılığı yalnızca bir şey üretmek için değil, kendini ikna etmek veya başkası ikna etmek için de kullanabiliyor.
Neden yapması?
Aslında ben biraz bahsedecektim. Bu arada bahsetsem mi bahsetmesem mi bilemedim ama yaratıcıysan daha manipülatif olabilir abi.
Aynen öyle.
Yani bu başka birine de karşı da olabilir, kendine karşı da olabilir.
Sence yurt dışına çıkmak, yurt dışı seyahati yapmak daha yaratıcılık arasında bir ilişki var mı?
Bunu sorduğuna göre var belli ki.
Haddim. Tamam, şöyle sorayım o zaman. Soruyu değiştiriyorum. Hangisiyle yaratıcılık arasında daha güçlü bir ilişki vardır? Yurt dışında yaşamak mı? Yurt dışına gezmek üzere seyahat etmek mi?
Bence seyahat etmektir. Çünkü şöyle, biz burada birazcık yaratıcılıkla konfor alanını bozmayı biraz bağdaştırdık yani. Hem oda dağınıklığından bahsettik veya diğer birçok şeyden bahsettik. Yurt dışına seyahat ediyor olmak da aslında birebir düzenini bozmakla alakalı olduğu için ve insan içsel olarak da bir düzen bozma şeyin oluyor. Çünkü yeni bir kültürü görüyorsun, bu senin yaratıcılığını tetikliyor. Ama sen sabit olsan aynı burada olduğu gibi aslında biraz daha tek düzeleşme başlıyor.
Acaba abi ama o düzene gerisin geri geri dönme imkanı var. Bir hafta, 2 hafta, 1 ay gezdin. Tamam, sen normatif belirlediğin düzenden sapma cesareti gösterdin. Bunu kabul ediyorum. Ama sen konfor alanını kalıcı olarak bozuyor değilsin. Yani kendi davranışsal repertuarını kalıcı şekilde genişletecek bir hamlede bulunmuyorsun aslında. Geziyorum diyorsun,
Kaleci
tatildeyim
olan
diyorsun.
karakteri bulmak
Heh,
diyorsun.
tam bir sentez yok yani orada. Yurt dışında yaşayanlar, yaşamaktan kastım tası tarığı toplayıp en az birkaç yıllığına girenler. Bunlar da yine bir medyatör, bir köprü ilişkilerimiz var. Dışında yaşayanlar, yurt dışında seyahat edenlerden daha fazla yaratıcılık gösteriyor. Ancak bunu yapabilmelerini sağlayan bu köprü değişkeni, ara değişken o kültürü benimseme imkanı bulmaları. Yani gezerken sen o kültürü içselleştirecek fırsata sahip değilsin zaten. Ne zaman ki yerleşiyorsun, yaşıyorsun, yıllarca orada kalman gerekiyor. O kültürü ne kadar benimsemiş olduğu, benimseme miktarının artışı ki onu benimsemen demek zaten beraberinde getirdiğin kültürde de o sentezleyebildiğin anlamına geliyor. Çünkü bir noktada geri dönmen de söz konusu olabilir. Ama yıllarını orada eskittikten sonra sen artık o kültürü ne kadar benimsediysen kendi müktesebatına da o kadar kalıcı bir imzası oluyor yurt dışındaki deneyiminin. Dolayısıyla bunu yaratıcılık doğrultusunda faydalı kılabiliyorsun kendine. Güzel değil mi?
Güzel bence. Ya bunu böyle düşünmemiştim ama mantıklı. Ama tabii bu uzun yıllar yurt dışına kadar Almanca tayfayı saymıyoruz değil mi burada?
Abi onlar kendi içine dönük yaşıyorlar büyük ölçüde. Hani benim Almanca arkadaşımın babası bildiğin Türk mahallesinde yaşıyor ve Türkiye'de yaşamaktan hiçbir farkı yok diyor. Onun oğlu Almanya'nın tadına esas çıkarıyor ama oraya giden herkes zaten aynı ölçüde yeni bir kültürü benimsemeye açık şekilde gitmiyor. Hani kendi özlerini yitirebilecekleri korkusuyla dışarıyla kurdukları teması minimize eden insanların yaratıcılıklarına bir katkıda bulunmasını beklemezsin. Nereden
Kesinlikle.
anlıyoruz? Dönerci açıyorlar, oradan anlıyoruz.
Aynen. Dönerci açıp gidip dolaşıyorlar abi. Kendi aralarında takılıyorlar sadece.
Bak
Farklı
tiyatro oyunu
olarak
var.
söylemeyeceğim onu ama. Neyse anlayan anladı.
Abi gerek yok isimlere. Çok bireysel bir noktadan konuştuğumuz gibi bir gerçeklik var. Yani yaratıcılık bireyin kafasında olup biten bir şey diyoruz ama bunun grupsal niteliğinin de olabileceğine dair şöyle güzel bir örnek var. Doğaçlama tiyatro oyunu çıkarıyorlar. Yani sen anlık olarak bana spontane bir replik veriyorsun. Ben de sana karşılık veriyorum. Ve bunlar böyle bir akış halinde bütünlük arz edecek şekilde hiç kimsenin tek başına intisarında olmayacak derecede konektivitemizin özelliği olan bir yaratıcılık ortaya çıkarıyor. Böyle şeyler de mümkün. Tabii tiyatro oyunu deyince oyunculardan bunu yapmasını beklersen onun bir konektivitenin olması kaçınılmaz oluyor ama şey, genelde şeyi düşünüyoruz işte tiyatro eseri de şiir yazmak gibidir, roman yazmak gibidir. Hani birden fazla kişinin yazdığını bildiğin kaç tane şiir var. Bunun çok hepsi tek kişinin ürünü. Tiyatro eserleri için de genelde böyledir ya. Ancak böyle olmayabileceğini görüyorsun yani. Aktör olmalarına müsaade edersen, kendi aktörlüklerini yaratmalarına müsaade edersen, gerçekten de bütünlük arz eden harika eserler ortaya koyabiliyor grup halinde insanlar. Ve bu hiç kimsenin kendi tekelinde değil. Tek bir kişinin yarattığını söyleyemeyiz yani. Bir başka bulguya geçeyim. Güç abi. Tabii bu siyasal güç, ekonomik güç falan mı? Deney ortamında gücü nasıl operasyonel olarak çalışabiliriz? Şöyle yapmışlar. Sen bir otorite figürü olarak diğer insanların performansını değerlendireceksin. Böyle bir pozisyonda olduğunu sana hatırlatıyorlar bir kişinin tamamlama oyununda. Ve güç konumunda olan sana herkese 6 tane 5 tane kelime sunuyorlar ve şöyle kelimeler ya otorite, patron, kontrol, yönetici, etki gibi kelimeler. Diğerlerine otomobil, bas gitar, şarkı, zarf gibi daha nötr kelimeler veriyorlar. Şimdi diyebilirsin ki birini yüksek statü pozisyonuna, birini düşük statü pozisyonuna koymak için bu kelimeleri kullanmak makul bir şey midir? Hani bu kadar basit mi? Gerçek hayatta çünkü çoktan somut ayrıcalıklar üzerinden belirleniyor bu güç farklılıkları. Deney ortamı bunu temsil edebilecek mi diye sorarsan içine serpecek başka bir bulguyla buna karşılık verebilirim. Çünkü bu benim yıllar evvel aklıma gelmişti. Çünkü manipülasyonlar çok basit görünüyordu. Abi kelimelere karşı muazzam bir duyarlılığımız var. Yani kelimeler gerçekten de zihnimizde alakalı olmadıkları şeyleri bile etkileyebiliyorlar. Çok meşhur bir asansör deneyim vardır. Belki geçmiş bölümlerde bahsetmişimdir. Katılımcıların bir grubunda yaşlılıkla ilişkili kelimeler içeren bir metin okumalarını diyorsun, veriyorsun o metni. Diğerine gençlikle alakalı kelimeleri ağırlıkla içeren bir metni okutuyorsun. Bu insanların deney salonundan çıkıp da koridoru geçip asansöre yürüme sürelerini ölçüyorsun. O yaşlılıkla alakalı kelimeleri daha sık okuyan grup çok daha yavaş yürüyor asansöre. Bunların yaş ortalaması falan bayağı birbirine denk gruplar bunlar. Yani senin çevrenin sana verdiği mesajı almaya dair inanılmaz bir duyarlılığa sahipsin ve bunun farkında olabilirsin. Kelimelerin senin üzerinde farkına varmadığın bir tesiri var. Bunu söylemek istiyorum. Bu araştırma bulgusunu parantez içinde söylemiş olayım çünkü esas mesele yaratıcılıkla alakalı demek. Ona geri döneyim. Kelimeler vasıtasıyla manipülasyon yapıldıktan sonra yüksek güç konumunda bulunan grubun daha yaratıcı olduğu bulunuyor. Ya bu da biraz olumlu duygu durumlarının daha faydalı olması gibi biraz işte yüksek statülü olanların daha yaratıcı olmak ihtimalleri var. Ama burada da bir medyatör var. Burada da köprü gören bir başka değişken var. Yani bu haddi zatında tek başına o statü doğrudan bu nedene götürmüyor. Seçenek algısı abi. Çok seçeneğin olduğuna dair bir hissiyatın varsa yani benim opsiyonlarım nelerdir sorusuna sen yanıt verebiliyorsun. Farklı opsiyonları düşünebilmek marifeti ile bunun gerçekleştiğini görüyoruz ve belirgin olan, normatif olarak senin gözüne sokulan çözüm önerilerinden daha az etkilendiği. Yani bu agreeableness domaininde daha böyle başına buyruk, daha disagreeable bulunma ihtimali de daha yüksek. Yüksek güce sahip olanlar. Diğer insanlar fikrini ifade ettiği zaman onlara daha düşük düzeyde uyum gösteriyorlar. Yani kendi fikirlerini dile getirmekten imtina etmiyorlar. Ama her şeyden önce kendi fikirlerine sahip olabiliyorlar. Seçenek algılarının geniş olduğu için. O da bana bayağı etkileyici gelmişti.
Kaldı mı?
Kalmaz olur mu?
Yavaştan
Okuyorum. Aa, son bir tane kalmış. O tam da yerinden bak. Romantik ilişkiler.
göbeğe girmesin.
Yok abi ya evrimsel psikolojiden o aşina olacağını düşünmüyorum okumu. Bir kişiye romantik ilgi duymanın daha yaratıcı hale getirip getirmediğine bakılıyor. Hani giyim, kuşam ve kendini sunum noktasında kendini sunma, display etme konusunda daha yaratıcı giyinmeye açık hale geliyor musun? Daha yaratıcı şekilde giyiniyor musun? Buna bakıyorlar. Erkekler için şöyle bir şey var. Erkekler kısa bir birliktelik hedefliyor olsalar da uzun bir birliktelik hedefliyor olsalar da eğer karşılarındaki kadına romantik bir ilgi duyuyorlarsa daha yaratıcı oluyorlar kendilerini sunmak konusunda. Kadınlarsa ise bir fark var. Ya ama erkek de fark etmiyor yani ister kısa vade ister uzun vadeli ilişki düşünsün. Daha yaratıcı hale getiriyor romantik ilgi duymak erkeği. Kadından ise kısa dönemli ilişki düşünüyorsa böyle bir şey yok. Sadece uzun soluklu bir birliktelik düşünüyorsa bir de üstüne hedefi yüksek statülü biri ise en azından kendisine denk yani makbul olan biraz daha yüksek olması bu ikisi bir araya geldiği zaman ancak daha yaratıcı şekilde davrandıkları bulunmuş. Yani dediğim gibi bu da aslında çok şaşırtıcı bir bulgu değil çünkü partner seçimlerinde cinsiyet farklılıklarına dair zaten çok iyi bildiğimiz belli bulgular var. Bunu da teoride parental investment teorisi olması lazım. Ebeveynler çocuk yetiştirme hususunda her şeyden önce bu çocuğun dünyaya gelmesi hususunda çok farklı düzeyde yatırım yapıyorlar. Erkeğin yaptığı ciddi bir yatırım yok iken kadının ortaya koyduğu ebeveynlik yatırımı her şeyden önce kendisine taşıyıcı konumda olmasının doğurduğu bir mecburiyet aslında. Uzun soluklu ilişkide daha fazla şansını zorlayacak şekilde yaratıcı girişimlerde bulunması biraz bunu hapsediliyor yani. Ebeveynlerin o birliktelikten doğması muhtemel bir çocuk söz konusu olur ise ona yapacakları yatırım miktarının çok alakasız olması. Yani erkek sonuca kendisini götürecek şekilde anında kafasını çalıştırıp yaratıcı yöntemler ortaya koyuyor. Çünkü kendisine bir maliyeti yok o birlikteliğin. Kadına ise yüksek bir maliyete sahip olma olasılığı yüksek olduğu için yaratıcılığını konuşturacağı alanı çok daha sınırlı tutuyor.
Ya erkeğin birazcık böyle o çok eski zamanlarından kalan alışkanlığıyla olabildiğince
Çok değişti şu anda.
tam şu an bilmiyorum çok mu farklı. Şimdi bunu derse tartışmıştık bağlanma dersinde. İnsan tek eşli midir, çok eşli midir? Yani tek eşli şeyler de var, kanıtlar da var. Çok eşliye de kanıtlar var. Yani evet, kısa vadeli bazı ilişkiyi ayakta tutmak için kullanıyoruz senin dediğin gibi. Çok biraz da aslında bu insanların aşina olduğu bir durum ya. Hani erkek ilk tanışıldığı zaman böyle çok daha eğlenceli, espritüel, hani kafa zehir gibi. Sonradan böyle bir takozluyor. Kadın da ilk başta biraz daha kapalı, sonradan açılıyor mantığı. Ya bu aslında hani evrimsel psikoloji temellerine de dayanıyor ya. Bütün mekanizmalarda buna benzer bir yapı var aslında kadın erkek arasında fark olarak.
Tabii ki.
Vade arasında yani kısa vade, uzun vade. Bu hissi olarak duyuyoruz bunu. Sadece düşünce olarak düşünmesin insanlar. Hani içgüdüsel olarak hani şey vardır ya konuşuyorduk. Gen mi kendini yayar, insan mı geni yayar? Hani bu tartışılıyor ama aslında gen daha çok kendini yayıyor. Çünkü sende içgüdü doğuruyor.
Aynen bu. Evet abi, bu konudan daha altın üstüne getirdik.
Böyle oldu. Bayağı bir farklı noktalarda gitti. Aslında daha çok dağıtılabilirdi ama çok dağıtmak istemedim.
Aa, son bir tane unutmuşum. İbu kalmış. Abi şöyle. Özellik miktarı. Bunun yaratıcılık üzerine tesirini merak ediyorum. Şimdi üniversite öğrencilerine bir gruba 5 tane üniversite hayatına dair sorun bulmaları isteniyor ve 5 dakika süre veriliyor. Bunlar yüksek özellik grubu. Diğer gruba düşük bir özellik grubu. Tek bir sorun bulacaksınız ve 1 dakikada çözüm sunacaksınız. Şimdi birebir karşılığı var aslında. 5 sorunluk, 5 dakikan var, bir sorunluk ve çözümüyle beraber tabii 1 dakikan var. Dolayısıyla denk düşmelerini beklersin. Ancak bir sorun bulması istenenler, bilmiyorum daha iyi odaklanabildikleri için herhalde daha fazla çözüm önerileri sunuyorlar. Daha yaratıcı çözüm önerileri sunuyorlar aynı zamanda. Yani özellik miktarı sahip olduğunu, düşük olması daha mutlu. Ancak sana yaratıcı olma alanı tahsis ettiği müddetçe. Çünkü özellik tabiatı gereği hani kelime bile bir özgürlük çağrışımı yaptığı için aslında daha fazla olması daha mutluymuş gibi hissettirebilir. Ancak sana bir istikamet tayin etmesi ve ona odaklanma fırsatı sunması bence burada önem kazanıyor. Dolayısıyla da sen odaklandığın zaman tek bir probleme ona çok fazla çözüm önerisi getirebiliyorsun. 5 tane olunca birinciyi yazıp bitirdim bu kafada bitirmek çok zor. Hani ikinciye geçtim. 1,5 dakika oldu mu olmadı mı onu takip et. Beşini ayrı ayrı çözüm
Öğretmen
üretmeye
gibi.
çalışmak.
Ya şey vardır ya, her işi yapan adam aslında hiçbir şey yapamaz.
Multitasking yapmayın diyorsun.
Yani bir şeye odaklanmak gerekiyor. Uzmanlıkta da aynıdır. Bir şeyde uzman olman gerekir yani. Gerçekten bir şeye devam etmen gerekir. Evet, diğer şeylerde de fikrin olabilir. Ama uzmanlık biraz daha benzersiz bir durumdur. Yani üzerine gitmen gerekir. Ben her işi yaparım diyorsan hiçbir işi yapamazsın abi. Sen sadece dikkatini bölüyorsun. Bugün yaratıcılık konuştuk. Faruk Hocam var mı ekleyeceğin?
Ulan yaratıcı bir şey ekleyecek dermanım kalmadı. Hani şu elimdeki kağıdı bitireyim diye. O kadar uğraştım ki. Bir de hava çok sıcak. Hani kafamdan teriniyor şurada. Gideyim kendime bir duş atayım. Teşekkür
Ankara.
ediyorum.
Ankara.
Ankara'da kafamdan ter atıyor. Evet, şaşırtıcı mı bu?
Ankara'da hava ısınıyor mu ya? Öyle bir şey var mı?
Ya Allah'ım Muğla'lısı ettiğin laf laf değil. Ağzından çıkan lafı damlandığı bir günü tuttuğumu hiç görmedim. Allah'a atıyorum.
Ankara benim için at gerisi boş yani.
Ben de bunu söylemem isterdim ama işte burada doğup büyüyünce yapacak bir şey
Beşeri kantininin sayın kasaba sakinlerine de buradan selam ederek
yok.
bölümünden herkese hoşça kalın demek istiyoruz. İyi geceler. Bir de tam böyle bir şey mümkün.
O kaybedenler kurabilir mi?